sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.
Yunus Emre, edebiyat tarihimizin ve tasavvufi edebiyatımızın oldukça önemli simalarından bir tanesi. Yunus Emre'yi böylesine değerli yapan temel unsurlar nelerdir? Ne zaman yaşamıştır? Ne zaman eserler kaleme almıştır? Ve etkisi nasıl olmuştur? Yunus'u anlamak şüphesiz, onun eserlerini, yaşadığı dönemi, mekanını da yakinen tanımakla mümkün olacaktır.
Türkiye'nin Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Ramazan ayı özel programlarımızın bir diğeriyle karşınızdayız. Tasavvufi kavramları sade Türkçesiyle sunan, sevgi ve hoşgörüye dayanan bir yaklaşımla kaleme aldığı eserleriyle bilinen mutasavvıf şair Yunus Emre'nin yaşamına konuk oluyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Doğan'ın programımızın hemen başında çizdiği çerçeveye bağlı kalarak Yunus Emre'yi anlatmaya çalışacağız sizlere. Yunus Emre Divanı'nda ideal insanın nasıl tanımlandığı üzerine çalışmaları bulunan Profesör Doktor Doğan, ünü Anadolu sınırlarını aşan şairin yaşamını ve eserlerini bizler için değerlendirecek. Sevgili dinleyenler, Yunus Emre'nin 13. yüzyıl sonu ve 14. yüzyıl başlarında yaşadığı bilinmekle birlikte hayatına dair yeterli bilgi bulunmuyor. Kadim Anadolu topraklarının yetiştirdiği bu değerli ismin yaşamını ve o dönemde Anadolu'da nasıl bir ortam olduğunu Profesör Doktor Ahmet Doğan şöyle anlatıyor.
Yunus Emre'nin yaşamış olduğu döneme şöyle bir kabaca baktığımız zaman biz Anadolu'da Moğol zulmünün yaşanmış olduğu bir dönemde Yunus Emre dünyaya gözlerini açmıştır. Bu bağlamda onun yaşadığı dönem bir nevi yokluğu soluklayan toplumun daha sonra Yunus'un yazmış olduğu mısralarla bir adeta hayata yeniden tutunma imkanı bulmuştur. Anadolu topraklarının Türk-İslam mührü yemesinde Yunus Emre'nin çok önemli bir yeri vardır. Hacı Bektaşi Veli'nin Menakıbnamesinde, Velayetname olarak da bilinen eserinde biz onun hayatı hakkında ilk bilgilere ulaşırız. O bilgilerden hareketle Fuat Köprülü önce tanıtmış edebiyat tarihimizin önemli isimlerinden biridir Fuat Köprülü de. Yunus Emre yoksul bir köylüdür. Anadolu'da çiftçilikle hayatını idame ettiren sıradan, vasat bir insandır. Ve coğrafi konum olarak da Eskişehir, Sakarya Nehri dolaylarında hayat sürmüştür. Oysa Yunus Emre hakkında yapmış olduğumuz çıkarımlar neticesinde Eskişehir'de olma ihtimali kadar, belki de ondan daha fazla Kırşehir'de. Bugün benim buradan bağlanmış olduğum yerin Kırşehir olması dolayısıyla bunu söylemiş olduğunu düşünmeyiniz lütfen. Hikaye şu, menkıbe şu. Bir kıtlık zamanı Yunus Emre Anadolu'daki bütün insanlar gibi bu kıtlıktan oldukça olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Ve duymuştur ki Hacı Bektaşi Veli isimli bir Allah dostunun dergahında etrafında bulunan insanlar tarafından pek çok işte buğday biriktirilmiş, yığılmış ve muhtaç olan insanlara ihtiyaçları ölçüsünde buğday verilmektedir. Yunus da hayatını idame ettirme endişesiyle yola çıkar. Büyük zatın huzuruna eli boş çıkmamak adına dağdan alış toplar. Dağdan toplamış olduğu alışlarla birlikte yola devam eder. Peki geldiği yer neresidir Yunus Emre'nin? Geldiği yer bugün Nevşehir sınırları içerisinde bulunan Hacı Bektaş ilçesi olarak bilmiş olduğumuz Hacı Bektaş Veli'nin yaşamış olduğu, dergahını kurmuş olduğu yerdir. O zamanki ismiyle Suluca Karahöyük ve o zaman Kırşehir sınırları içerisinde kalan bir bölgedir burası. Kırşehir de o zaman bugünkü ismiyle Kırşehir olarak anılmıyor, Gülşehir olarak biliniyor. O dönem Kırşehir'de, yani sadece işte Yunus Emre'nin Kırşehirli olma ihtimalinden bahsetmemek de lazım. Kim var Kırşehir'de o zaman? İşte Ahi Evran-ı Veli, Aşık Paşa, Ahmedi Gülşehri, Caca Bey, Süleyman Türkmani gibi ilim ve irfan kutuplarının olmuş olduğu önemli bir kültür merkezi Kırşehir. Yunus Emre geliyor dergaha. Dergaha geldiği zaman işte Hacı Bektaş Veli onu ağırlıyor dergahında. Ona işte ne için geldiğini biliyor ama bir teklifte bulunuyor. Ona biz buğday değil de nefes verelim diye bir teklifte bulunuyor. Fakat Yunus Emre yokluk içerisinde bir zat olduğundan dolayı bu teklifi işte, yani nefes karın doyurmaz. Bize karın doyuracak, iaşemizi temin edecek buğday lazımdır diye geri çeviriyor. Bu sefer Hacı Bektaş Veli getirmiş olduğu alışların tanesi kadar nefes teklif eder. Yine rep. Alışların çekirdekleri kadar bir rivayete göre nefes teklif eder. Ama Yunus Emre yine buğdayı tercih eder. Hacı Bektaş Veli işte verin buğdayı kendisine der, alabildiği kadar buğdayı alsın der, Yunus Emre'yi gönderir dergâhtan. Yunus Emre tekrar işte bakıyor, pişman oluyor. Yani buğday tükenen bir şey ama nefes öyle değil. Nefes kalıcı, nefesin kalıcı olduğunu ve yapmış olduğu hatayı fark eder, yeniden döner Yunus Emre. Dergâha yeniden gelir ve nefese talip olduğunu ifade eder. Ancak bu kez Hacı Bektaş Veli artık bu kilidin anahtarının kendisinde olmadığını, Tapduk Emre dergâhında bulabileceğini, kalbinin kilidini açabileceği, manevi iklimlere yolculuk edebileceği, dersi öğrenebileceği kişi Tapduk Emre olarak kendisine işaret edilir ve Tapduk Emre'nin dergahına gider. Böylece aslında işte Yunus'u bildiğimiz Yunus yapan hikaye de burada başlamış olur. Rivayete göre Tapduk'un dergahında tam 40 yıl hizmet eder.
Sevgili dinleyenler, Tapduk Emre'nin dergahında olgunluğa eriştikten sonra Yunus Emre'nin yaşamını nasıl sürdürdüğünü onun eserleriyle açıklıyor Profesör Doktor Ahmet Doğan.
Kendi ifadesiyle Tapduk'un tapusunda kul olduk kapısında Yunus miskin şiidik biçtik elhamdülillah. İşte bu sözlerle kuvvetle muhtemel Yunus Emre şeyhinin dergahından ayrılır. Gezdim Urum ile Şam'ı yukarı illeri kamu der Yunus Emre. Çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyim. Bağrı başlı, gözü yaşlı, şağardan şağara, bunlar kendi ifadeleridir. Şağar, şehir, şağardan şağara bir garip derviş olarak gezer fakat kendisi gibi bir dervişe rastlamadığını ifade eder. İşte bu bağrı başlı, gözü yaşlı derviş Yunus, gittiği her yerde başat bir öge olarak insanın varlık alemindeki eşsiz konumuna değinir.
Profesör Doktor Ahmet Doğan, Yunus Emre'nin eserleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor bizlerle sevgili dinleyenler.
Bir tane eser bırakıyor öldüğü zaman. Bir tanesi divan, bir tanesi Risalet-i Nusiye adını vermiş olduğumuz mesnevi tarzında kaleme alınmış olan bir eser, nasihat kitabı. Nasihatler bir var Yunus Emre'nin burada. Divanı da aslında pek çok nasihati barındıran oldukça önemli bir metindir.
Sevgili dinleyenler, Yunus Emre'nin kabrinin nerede olduğu konusunda çeşitli rivayetler vardır. Ancak önemli olan bu ozanın eserleriyle adını sonsuzluğa yazmış olmasıdır. Profesör Doktor Ahmet Doğan'ın bu konudaki açıklamalarını dinliyoruz.
Bu büyük zat ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil diyen bu büyük zat öldüğü zaman da aslında ölümsüzlüğü sırtlayarak bu alemden göç etmiş. Niye böyle diyoruz? Bugün bildiğimiz kadarıyla Yunus'un ikisi Azerbaycan'da olmak üzere 17 tane makamı var. Kastettiğimiz şey nedir makamdan? Bir zatın gömülü olduğu düşünülen yer ve fiziksel olarak orada olduğu kesin olmadığından dolayı biz buna makam diyoruz. Makam olarak ifade ediliyor. İşte bu 17 makamdan birinde yahut hiçbirinde değil. İşte bunlardan birinde olduğu düşünüldüğünden dolayı bir saygı abidesi olarak da karşımızda duruyor bizim. Şimdi bu radan peki çıkartacağımız sonuç ne? Aslında her yerde Yunus Emre. Sadece bu 17 makamla da sınırlandırmamak gerekiyor. Yunus Emre yazmış olduğu mısralarla her dem doğarız bizden kim usanası diyen bu koca şair, bu büyük ozan her dem yaşıyor aslında. Her dem doğarız bizden kim usanası. İşte bu büyük ozanın, bu büyük şairin ölümsüzlüğünü işte Müslüman Türk evladının gönlünde kandilinde gömülü oluşunu Bahtiyar Vahapzade şöyle ifade ediyor. Her gün kazılır çünkü gönüllerde mezarı, otlarda, çiçeklerde ve güllerde mezarı. Efsane mi, gerçek mi? Bu insan nice insan, varlık sesidir, kopmuş o Türk'ün kopuzundan. Efsane mi, gerçek mi bilinmez ama muhteşem bir ifade işte. Hepimizin sesini aslında dile getiren, bütün bir insanlığın sesini yaşadığı dönemden itibaren 7 asırlık bir zaman geçmiş olmasına rağmen ve dünya durdukça ifade etmeye devam edecek olan şiirlerdir Yunus Emre demek.
Yunus Emre'nin büyüklüğü nereden geliyor? Büyük bir mutasavvıf şair olarak anılmasının nedeni ne? Sorularımızın yanıtını yine Profesör Doktor Ahmet Doğan'dan alıyoruz.
Yunus Emre'yi büyük yapan şeylerden biri yaşadığı dönem itibariyle Arapçanın ve Farsçanın edebi ve ilmi birer dil olarak kabul görmüş olması. Bu dillerle bazı kavramlar ve terminolojiler oturduğundan dolayı hasaten insanın varlık alemindeki eşsizliği, insanın biricikliği gibi tasavvufi konuların anlatılması hiç de kolay değildir. Türkçenin 13. yüzyılda Anadolu'da yeni kendisini bulmaya başlamış olduğu bir dönemdir. Şimdi Yunus anlatılması hiç de kolay olmayan metafiziksel ve mistik hakikatleri Türkçe arı, duru bir şekilde ifade etmeye muktedir olmuş eşsiz bir dehadır. Onun anlattıkları bugün aradan 7 asırlık bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala çok rahat bir şekilde anlaşılabilmektedir.
Yunus Emre'nin şiirleri şüphesiz derin anlamlar taşır sevgili dinleyenler. Büyük şairin eserlerinde ne anlattığını şöyle açıklıyor Profesör Doktor Doğan.
Yunus Emre'nin eserlerinde en temel unsur insandır. Hem bu dünya bağlamında hem de öte dünya bağlamında insanın varlık aleminde eşsiz bir konuma sahip olduğunu anlatır Yunus Emre bize. Yunus Emre diyor ki, muradı 18 bin alemin sen, bu gaflet pes sana sendendir indi. Aslında insanoğlunun varlık aleminin yaratılmasındaki temel unsur olduğunu ifade eder Yunus Emre. Çünkü insan, Tanrı'nın, Allah'ın bizatihi kendi ifadesiyle yeryüzündeki halifesidir. Şimdi her bir şeye biz baktığımız zaman aslında halifesi olduğumuz o zatın gözüyle de bakıyoruz. Bu bilinçle işte hareket etmemiz gerektiğini söyler Yunus Emre bize. Dünyaya indirilmek bir kaderdir insanoğlu için Yunus Emre'nin söylediğine göre. Bunları anlatır Yunus Emre işte. Yani işte şiirlerinde şöyle der. Ben ol kimseyem ki perişte baş indirir. Allah ile ahdüm var, ol ahdümü güderem. Cenab-ı Hak'la olan ahd, sözleşme, kul olduğunun sözleşmesi bu. Biz elbette kuluz demişiz. Öyleyse kulluğunun farkında ol der. Dünyanın ne olduğu da önemlidir. Yani nerede kendimizi ikmal edeceğiz? Nerede kendimizi inşa edeceğiz? Niye cennetten dünyaya indirilmiş? Bu konularda da düşüncesini paylaşır Yunus Emre bizimle. Cahildim dünyanın rengine kandım der ya modern ozanlarımızdan Neşet Ertaş. İşte bunu asırlar öncesinden Yunus Emre aynı coğrafyada aynı iklimi soluklamış olmalarından olsa gerek belki. Neşet'in birdenbire bunu söylediği, birdenbire neşet ettiğini düşünmemek lazım. Bu dünya bir gelindir. Yeşil, kızıl donanmış. Kişi yeni geline bakmamanı toyamaz. Dünya renkli, cazibeli ve güzel olması yönüyle gördüğünüz gibi bir geline benzetiliyor. Bu dünyaya gönül veren sonucu pişman olursar, dünya benim dedikleri hep ona düşman olursar. Nihayet yani dünyaya bağlanan insanın dünyalık şeylerle iktifa etmesi onda bir pişmanlıktan başka şeye sebep olmayacaktır. Öyleyse bu dünyada ne yapmalı Yunus'a göre? Bu dünyada mutlak güzellik neyse ana güzelliği müşahede etmek gerektiğini söyler bize Yunus Emre. Bu dünyada geçici olan bu durakta, bu misafirhanede hakkı temaşa etmesi, bilmesi. Bunun için de mutlaka kendini bilmesi. Kendini bilmeden hakkı, Rabbini bilmesi mümkün değildir zira insanın. O yüzden okumak dediğimiz şeyin de evvel emirde aslında hakikatte kişinin kendisini okumasıdır. Ve hepimizin çok iyi bildiği, pek çok insanın ezberi ifade etmiş olduğu ilim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. kendimizi bileceğiz ki biz kendimizi bildikten sonra Mevla'yı idrak edelim. Biz onun halifesi. Biz işte alemin varlık sebebi. İşte insan bunu bildiği zaman değerli.
Yunus Emre'nin insanlığa ve ilahi aşka bakışıysa eserlerinde yansımasını şöyle bulur sevgili dinleyenler.
İşte Yunus bütün insanlığa aynı nazarla bakar. 72 millete bu yüzden kurban olur Yunus Emre. Bu yüzden Yunus Emre cennet cennet dedikleri işte birkaç köşkte birkaç huri der. İsteyene ver gilanı bana seni gerek seni der. Bütün bunları söylettiren Yunus'a aşktır. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil ifadesini kullanır. Yunus'un işte bu aşkla hakikate bakması ve Yunus der ki sadece varlık aleminin göz bebeği olan insana değil, benim bir karıncaya ulu nazarım vardır der. Ulu bir nazarla bakmak eşyaya, varlığa ve bunların en şereflisi olan insana. İnsana bu nazarla baktığımız zaman kendimizi ikmal etmiş, işte dünyaya gönderilmemizdeki hikmetin farkına varmış ve kendimizi gerçekleştirmiş olacağız.
Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin seslerinde bu hafta mutasavvıf şair Yunus Emre'nin ne denli büyük bir ozan olduğunu, onun sevgiye dayanan öğretisinde ideal insanın nasıl tanımlandığını ele aldık. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Profesör Doktor Ahmet Doğan'a bizlerle paylaştığı değerli bilgi ve görüşleri için teşekkürlerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.